Ayrım 20. Aziz Tunç, Maraş Kıyımı. Sayfa 268. Maraş'ın çevresindeki ilçelerde toplumsal mücadele etkin ve güçlü bir gelişme göstermekteydi. Bütün ilçeler hareket halindeydiler. Özellikle Elbistan güçlü bir devrimci tabanın yaratıldığı önemli bir merkez durumundaydı. Pazarcık'ta köylüler örgütlenmeye yönelmişlerdi. Maraş'ın tarihinde ilk kez yoksul köylüler ve tarım işçileri İleri Çapa İş adında bir sendikanın önderliğinde Maraş'ın merkezinde bir miting yapıyorlardı. Traktörler ve iş araçlarıyla yapılan miting ve yürüyüş Maraş ve çevresinde ilgiyle karşılanmıştı. Ancak bütün bunların varlığı Maraş'ta güçlü ve yeterli bir devrimci örgütlülüğün bulunduğu anlamına gelmemektedir. Zaten katliamın önlenememiş veya yeterince sınırlandırılamamış olması bunun göstermektedir. 1977 1 Mayıs ile başlayan illegal güçlerin operasyonlarının Maraş katliamına gelen sürecinde Maraş'ın toplumsal siyasal yapısı bu durumda bulunmaktaydı. Toplumsal siyasal hayata güncel konjonktürel siyasal nedenlerden ve stratejik Türkleşme politikalarından dolayı müdahale etmeye karar vermiş olan uluslararası ve ulusal illegal güçler katliam şehri olarak Maraş'ı belirtilen sosyal siyasal yapısından dolayı seçmişlerdir. Ancak belirtilen koşullar objektif olarak katliamın yapılabilirliğini gösteren koşullardır. Bir katliam için bu koşulların varlığı yeterli olamaz. Başkaca sebeplere de ihtiyaç bulunmaktaydı. Fakat etnik ve dinsel toplumların bulunduğu Maraş'ta dini farklılıklar ve düşmanlıkların güncellenmesi ve katliam amacıyla kullanıma uygun hale getirilmesi gerekmekteydi. Bu ihtiyacın sonucu Maraş katliamında diğer nedenlerin yanında bilindiği gibi kullanılan en önemli argüman toplumların günlük hayatlarında olmayan tarihsel Alevi düşmanlığıdır. Yine bilindiği gibi Osmanlı dönemi boyunca süren ve fiziki imha biçiminde sürdürülen Alevi düşmanlığı Cumhuriyet rejiminde ortadan kaldırılmamış Dersim katliamıyla devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda ise önceki bölümde kısaca değinildiği gibi özellikle bölgeye yönelik olarak yeniden kullanılmaya başlanmıştır. Maraş katliamı toplumlar arasında yaratılmış olan ve sürdürülmek istenen bu düşmanlık üzerine pratikleştirilmiştir. Tarihte gelen ve egemenlerin icadı olan bu düşmanlığı güçlendiren yeni gelişmeler de bulunmaktaydı. Sünni Müslümanlarla Türk-Kürt Alevilerin birbirlerini tanımaya yeni başlamış olmasından gelen tedirginlik, Aleviler hakkında geliştirilmiş olan yalanlar, İslami gericilik, bu çevrelerin İslam düşmanı olarak gördükleri Cumhuriyet rejimine Alevilerin sahip çıkan görünmeleri düşmanlığı güçlendiren diğer sebeplerdi. Maraşlı Sünni toplulukların katliama katılması veya katliam karşısında pasif onaylayıcı tutum alması bu sosyal olgular üzerine oturtulmuştur. Alevilere yönelik söz konusu düşmanlığı güncel kılan ve diğerlerine eklenmesi gereken bir diğer önemli sebep, Alevilerin gelişen toplumsal mücadelenin aktif ve kitlesel gücü olmalarıydı. Egemenlerin yegane korkusu olan devrimci yapıların ve bunların faaliyetlerinin Alevilerin tarihsel muhalifleriyle ve özellikle Kürtlerin ulusal talepleriyle birleşmesi ihtimalleri büyük çoğunluğu Kürt olan Alevilere karşı söz konusu düşmanlığın geliştirilmesini ve kullanılmasını gerektirmiştir. Bu gelişmelerin egemenlerde yarattığı korkunun ve kaygının üzerinde gerçekleştirilmek üzere planlanan katliamın belirtilen toplumsal ve tarihsel hedefleri dışında güncel düşmanlara da ihtiyacı bulunmaktaydı. Doğal olarak bu düşmanlar, ırkçı, gerici yapı ve politikalarla mücadele eden devrimcilerdi. Bütün bunlar, diğer çaba ve olgularla birlikte illegal yapının planladığı, katliam için kullandığı olgulardır. Maraş katliamını gerçekleştirmeyi tasarlayan illegal güçler, bu amaçla ortaya çıkan bilgilere göre başka bir olguyu da kullanmışlardır. Geçmişte gerçekleştirilmiş olan Ermeni katliamı ile yaratılmış olan Ermeni düşmanlığı, Ermeni asıllı Garbis Altınoğlu'nun bölgede devrimci faaliyet yürütüyor olmasıyla birleştirilerek katliam için değerlendirilmiştir. Ermeni düşmanlığı ve Garbis Altınoğlu üzerinde yapılan propaganda ile sanal Ermeni tehlikesi somut ve yakın tehlike olarak gösterilmiştir. Garbis Altınoğlu ve onun adı üzerinde güncellenen Ermeni düşmanlığının katliamı kolaylaştırmak için değerlendirildiği ve bu değerlendirmenin bir plana bağlı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Alevi ve Kürtlerin şehirleşmesinden çıkarları yönünde rahatsızlık duyan ve katliamcı illegal güçlerle iç içe olan şehir eşrafının bu gelişmeyi katliamcıları teşvik etmenin unsuru olarak kullandığı görülmektedir. Bu amaçla Ermeni katliamında elde edilen maddi sonuçların aynı şekilde zengin gösterilen Kürt-Türk Alevilerin katliamından da elde edilebileceği yönünde propaganda yapılmıştır. Bu propagandayla farklı etnik yapıda olan Maraşlı yoksul Sünni saldırganlar katliama yönlendirilmişlerdir. zengin sandıkları Kürt Türk Alevileri, yoksulluklarını sebebi kabul eden çeşitli saldırgan unsurlar bu zenginliği yağmalama güdüsü ve beklentisi içinde olmuşlardır. Katliam için kullanılan bir diğer neden olarak CHP'nin hükümet olmasından ve yerel devlet yapılanmasında yaptığı çeşitli atamalardan söz etmek gerekmektedir. Yerel devlet bürokrasisinde MC hükümetleri döneminde faşistlerin kurduğu egemenlik, MC hükümeti gidip CHP hükümeti gelince CHP lehine değiştirilmeye başlandı. Bu amaçla valilik, YSE, milli eğitim gibi kurumlara CHP hükümeti kendi politikalarına uygun atamalar yapmıştır. O dönemin bilinen siyasal atmosferini istismar eden katliamcılar, her CHP'li yerel bürokratı en büyük komünist, Alevi, Kürt, dolayısıyla düşman olarak göstermişler ve bunun üzerinde gerçekleştirilen düşmanlığı derinleştirmişlerdir. Aynı şekilde bütün polisleri demokratik polis kurumu olan Polderli, bütün öğretmenleri Töbderli ve bunların bütününü Alevi, Kürt, komünist, dolayısıyla kanı içilecek düşman olarak ilan etmişlerdir. Katliamcılar böylece hem adı geçen demokratik kurum ve kişilere saldırma olanağı yaratmaya hem de bu yolla katliamı meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Aynı zamanda katliamcı illegal yapı CHP hükümetinin varlığını kendisinden bağımsız olarak katliamcıları harekete geçirmenin bir unsuru olarak kullanmıştır. Katliamın propagandistleri CHP hükümetini tehlikenin yakınlığına ve yakıcılığına yorumlamışlar, böylece katliama katılmasını istedikleri güruhun motivasyonunu sağlamışlardır. CHP hükümetinin Maraş yerel devlet yapısına yaptığı bu atamalar katliamcıları harekete geçirmek için değerlendirilmiştir. Tam burada araya girmek ve konuyla ilgili kısa bir belirleme yapmak gerekir. Türkiye'de devlet yönetiminin bir özelliği bulunmaktadır. Hükümete gelen her parti stratejik olan illegal devlet yapısına dokunamadan devlet bürokrasisi içinde kendi parti kadrolarını lehine değişiklikler atama yapmakta, uygun gördüğü yerlere kendi kadrolarını atamaktadır. Her gelen hükümetin halkın her gün değişik nedenlerle yüz yüze olduğu kurumlarda kendi kadrolarını istihdam etmesi sistem ve devlet açısından çok yönlü faydası olan bir durumdur. Böyle olduğu içindir ki bütün partilerin muhalefetteyken çok karşıymış gibi tartıştıkları ve kadrolaşma olarak adlandırılan bu politikayı hükümet olduklarında bırakalım değiştirmeyi aynı biçimde kullandıkları ve sürdürdükleri bilinmektedir. Aslında bütün partiler bu uygulamada mutabıktırlar. Kadrolaşma politikası, toplumu partiler vasıtasıyla kontrol altında tutmak isteyen sistemin bilinçli bir tercihidir. Gerçek böyle olmasına rağmen bu durum zaman zaman sistem partileri arasında birbirlerine karşı kullandıkları bir mücadele aracı olabilmektedir. Muhalefet partisi sanki kendisi hükümet olunca bunu yapmayacakmış gibi ikiyüzlüce hükümet olunca kadrolaşma yaptığı gerekçesiyle eleştirebilmektedir. Bu ara nottan sonra katliamın koşulları ve nedenlerine dönebiliriz. Bu kapsamda Türkiye'nin ve geniş anlamda bölgenin siyasal koşullarının katliamlar için uygunluğu ilgili bölümde belirtilmiştir. İran'da yaşanan gelişmeler, ABD'nin bölgede güç kaybetmesi ve Türkiye'nin de kaybedilme riski taşıması, egemenlerin Maraş katliamını planlamalarına yol açan diğer nedenler olarak sayılabilir. Son olarak elbette bu katliamı mümkün kılan en önemli neden katliamı önleyecek düzeyde ve biçimde örgütlü bir halk gücünün olmamış olmasıdır. Eğer katliamı önleyecek düzeyde bir örgütlülük olmuş olsaydı bütün istemelerine rağmen katliamcıların bu katliamı yapmaları mümkün olamayacaktı. Bütün bu uygunluklardan sonra egemen katliamcı güçlerin karar verip planladıkları Maraş katliamıyla diğer katliamlarda olduğu gibi hem güncel siyasal amaçlar gerçekleştirilecek hem de Türkleştirme projesi gereği Maraş'ta yaşayan Kürtlerin ve Alevilerin tamamlanmamış asimilasyon sürecine bağlı olarak istenen etnik arındırma yapılmış olacaktır. Böylece objektif sübjektif koşulların uygunluğundan hareket eden katliamcı güçler için süreç gerekli provokasyonların yapılması noktasına gelmiştir. Katliamcı güçlerin bu alanda sayısız tecrübeleri ve sınırsız olanakları bulunmaktaydı. Türkiye'nin bir kan deryasına dönüştürüldüğü bu günlerde illegal yapılar paramiliter güçleriyle birlikte Maraş katliamı için teyakkuz halindeydiler. İlk olarak ortam oluşturma, gerginlik yaratma amaçlı hazırlık saldırılarını bir plan dahilinde ve arka arkaya gerçekleştirmeye başladılar. Katliama giden pratik sürecin ilk adımları Esir Türkleri Kurtarma Ordusu adıyla oluşturulmuş olan ETKO adlı çetenin gerçekleştirdiği kanlı saldırılarla atılmıştır. Artık Maraş'ta günler katliam yüklüydü. Katliam için yapılan hazırlıklar ve yapılan provokatif saldırılar. A. ETKO saldırıları. ETKO, MHP-ÜGD çevresinde halka saldırı amacıyla illegal olarak örgütlendirilmiş bir provokasyon ve çete örgütlenmesidir. Bu çete önce Şevket Çetin ve Salih Dayana tarafından Ankara'da oluşturulmuş, daha sonra çeşitli şehirlerde çeşitli birimleri kurulmuştur. İtiraflar Ali Yurtaslan, sayfa 102. Etko çetesi Maraş'ta Nisan ayının başında halka ve devrimcilere yönelik saldırılarını tırmandırmaya başladı. Çete 3 Nisan günü Yörük Selim mahallesinde Kürt-Türk Alevilerin gittiği saray kahvesine 2 otomobilden önce patlayıcı madde atmış, arkasından otomatik silahlarla taramıştır. Yapılan saldırıda kahvede televizyon izleyen 81 yaşındaki Sabri Özkan dede ölmüş, çok sayıda insan yaralanmıştır. İtiraflar Ali Yurtaslan, sayfa 287. Bu saldırıyı Etko sanığı olarak cezaevinde yatıp çıkan İsmet Çalışır, Özgür Açılım tarafında yapılmış olan Maraş katliam belgeselinde bütün açıklığıyla itiraf etmektedir. Ancak konuyla ilgili hiçbir araştırma, soruşturma yapılmamıştır. Etko çetesinin Maraş biriminin başlattığı bu provokatif saldırılar Nisan ayı boyunca aralıksız devam etmiştir. Bunun üzerine Etko saldırılarının önlenmesi için Maraş halkı devletin ilgili birimlerine yoğun şikayetlerde bulunmuştur. Yapılan şikayetler üzerine güvenlik güçleri 17 Nisan gecesi Serintepe mahallesinde dolaşan iki kişiyi gözaltına almışlardır. Bu kişilerin bir süre önce İmam Hatip Lisesi'nde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan Ahmet Kolutek ve Ali Koşargelir oldukları ortaya çıkmış, üzerlerinde patlamaya hazır 3 dinamit lokumu bulunmuştur. Bu gelişmede ortaya çıkan bilgiler üzerine Maraş'ta yaygın bir arama yapılmıştır. Aramada 34 kişi gözaltına alınmış, 3 otomatik silah, çok sayıda mermi ve patlayıcı madde ele geçirilmiştir. Gözaltına alınanlar ifadelerinde itiraflarda bulunarak Türk Yıldırım Komandoları ve Esir Türkleri Kurtarma Ordusu adlı gizli örgütlerle ilişkili olduklarını ve birçok yeri bombaladıklarını söylemişlerdir. Yine yakalananların ifadeleri sonucu İstasyon Caddesi üzerindeki caminin avlusunda gömülü bulunan ve etrafı sıvılarak fitilleri dışarıda bırakılmış patlamaya hazır 5 adet dinamit lokumu ortaya çıkarılmıştır. Bu gelişmelerle ilgili olarak bir emniyet yetkilisi, yapılan soruşturma kentte meydana gelen patlamaların bir provokasyon olduğunu ortaya çıkarmıştır. Komandolar özellikle kendi kuruluşları olan derneklere bombayı atıyorlar, sonra da suçu solcu gruplara yüklemek istiyorlar diye açıklama yapmıştır. 22 Nisan 1978 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. 13 ayrı saldırıya ve çeşitli yaralama, öldürme, bombalama olaylarına katıldıkları saptanan bu ülkücü etkocu saldırganlar mahkemeye sevk edilmişlerdir. Bunlardan Edip Özbaş, stajyer avukat, Eyüp Gürbazer, Turan Tolu, Mehmet Tolun, Ali Koşargelir, İsmet Çalışır, Ahmet Sayın, Mehmet Timarcıoğlu, Celal Özyey, Cuma Akın, Ahmet Kolutek, Nuri Erkınacı, Hikmet Reşit Ayhan, Şahin Boru, Behzat Şen, İsmail Kütükçü, Haydar Atalay, Muharrem Aslan, Hasan Hüseyin Akbaş, Ökkeş Yorulmaz, Doğan Taşoran, Dursun Akçam, Recep Şahin, Veli Eski tutuklanmışlardır. Tutuklanan sanıklardan Edip Özbaş, Kahramanmaraş MHP milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş'ın stajyer avukat oğludur. Daha sonra BBP'de milletvekili olmuştur. Etko adlı gizli örgütün Maraş yapılanmasının ortaya çıkartılmasından sonra Maraş savcısı 26 Nisan 1978 tarihinde Maraş'ta patlama ve bombalamaların kesildiğini, örgüt merkezinin Ankara'da olduğunu ve MHP milletvekilinin oğlu Edip Özbaş'ın da örgütte kuryelik yaptığını açıklamıştır. Tutuklama haberini alan MHP milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş, bazı yandaşlarıyla birlikte adliye binasına gitmiş, 1. Asliye Ceza Yargıcı Kazım Demirsu ve 2. Asliye Ceza Yargıcı Ertop Kanmaz'a sinirli bir şekilde ''Tutuklamaları siz mi yapıyorsunuz? Sizi mahvedeceğim, pezevenkler.'' diyerek küfretmiş ve fiili müdahalede bulunarak 1. Asliye Ceza Yargıcı Kazım Demirsu'yu yumrukla saldırmıştır. Bu esnada içeri giren savcı Nuri Mimaroğlu'na da Özbaş'ın küfründen nasibini almıştır. Saldırıya uğrayan yargıç Kazım Demirsu, hükümet tabipliğinden 5 günlük rapor almıştır. Savcı Nuri Mimaroğlu olayı şöyle anlatmıştır. Saat 8.40 sıralarıydı. Makam odamda ceza hakimlerimiz Kazım Demirsu ile Ertop Kanmaz arkadaşlar beni bekliyorlardı. Ben o sırada savcı yardımcıları arkadaşlarımla birlikte tutuklama olayının tahlilini yapıyordum. Odacı gelerek hakim beylerin beni makam odamda beklediklerini söyledi. Odaya girdiğimde her iki hakimlerimizin ayakta olduklarını, polis memuruyla MHP milletvekilinin de içeride bulunduğunu gördüm. Milletvekilinin bana ilk sözü pezevenk oldu. Çeşitli hakaretler yağdırıyordu. Polisler milletvekilini dışarı çıkardılar. 22 Nisan 1978 tarihli Cumhuriyet Gazetesi. Milliyet, Hürriyet Gazeteleri. MHP milletvekilinin sözde bağımsız yargının temsilcilerine karşı tutumu, kullandığı ifadeler haksız uygulamalara karşı çıkan birisini değil, provokasyonlarına çomak sokulmuş bir saldırganın tutumunu ifade etmektedir. Gerek Pazarcık ve Malatya'da patlayan bombaların, gerek bu çeteler tarafından yapılan eylemlerde kullanılan dinamit bombaların, Başbakanlığa bağlı Ankara'daki nükleer araştırma merkezinde yapıldığının saptandığı ileri sürülmüştür. Etko'nun silah kaynağı sadece burası değildir. Aynı zamanda Maraşlı silah kaçakçıları Ökkeş Çok Uçkun, Gabriel Aktürk ve esrarengiz yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker'in de Etko Cüşete'ye silah temin ettiği tespit edilmiştir. Maraş'ta bu gelişmelerin yaşandığı günlerde gerçekleştirilen Malatya katliamı ile ilgili Malatya'da bulunan Türkeş, Maraş katliamına haber verircesine Malatya'da yaşananların benzerinin Maraş'ta yaşanacağını tehdidini savunuyor, aynı zamanda Etko çetesine sahip çıkıyordu. B. Pazarca'ya gönderilen ölüm bombası. Maraş'ın Etko saldırılarıyla sarsıldığı günlerde daha önce değindiğimiz Malatya katliamı gerçekleştirilmiştir. Malatya katliamının gerçekleştirilmesinde kullanılan bombaların bir benzeri de Pazarcık CHP ilçe başkanı Memiş Özdal'a gönderilmişti. Türkiye'de ve bölgede yaşanan saldırıları dikkate alan CHP ilçe başkanı Memiş Özdal paketten şüphelenmiş ve açmamıştır. Bunun üzerine bombalı paketi açan posta görevlisi meydana gelen korkunç patlamayla ölmüştür. Memiş Özdal bombalı paketi açmış olsaydı aynı günlerde Pazarcık'tan da benzer bir katliamın yaşanacağı herkesin fikir birliği içinde olduğu bir belirlemedir. Benzer katliamların diğer bombalı paketlerin gönderildiği Adıyaman ve Adana içinde planlandığı görülmektedir. Bu demektir ki eğer bu bombalar adreslerinde patlamış olsalardı aynı günlerde Malatya, Adıyaman, Pazarcık ve Adana'da kitlesel katliamlar yapılmış olacaktı. En azından katliamcılar böyle tasarlamışlardı. Birbirine benzer özellikleri olan ve aynı bölge içinde yer alan dört şehirde aynı zamanda gerçekleştirilmek istenen bu katliamları güncel veya dönemsel sorunlardan kaynaklanan ve çapsız lümpen unsurların kararlaştırıp planladıkları sıradan faşist saldırılar olarak düşünmek mümkün müdür? Memiş Özdal'ın Pazarcık'ta yapılmak istenen katliamı önleyen temkinliğine rağmen katliamcılar planlamalarına devam etmekte kararlıydılar. Güncel politik amaçlarını gerçekleştirmek ve bölgede Alevilerin ve Kürtlerin asimilasyonunu sağlamak isteyen illegal güçler ellerine geçirdikleri bu uygun siyasal koşulları değerlendirmekten vazgeçmemişlerdir. C. Elbistan'da provokasyon. Bölgede Nisan ayında başlayan kanlı, kapsamlı ve özel amaçlı saldırılar devam etmiştir. Bölge üzerinde oynanan oyunlar, Malatya katliamı, Pazarcık'ta patlayan bomba, Maraş'ta Etko saldırılarından sonra Haziran-Temmuz aylarında Elbistan'da yapılmak istenen saldırıyla sürdürülmüştür. Bu saldırıyı ve sonuçlarını doğru değerlendirebilmek için Elbistan'ın siyasal durumunu birkaç cümleyle hatırlamak gerekmektedir. Elbistan'da devrimci toplumsal mücadele daha ileri düzeyde ve örgütlüydü. 1974'lerde başlayan gelişmelerin sonunda hemen her köyde çeşitli biçim ve ölçüde örgütlülükler yaratılmıştı. Daha önce özgünlüklerini gizleyerek yaşamak durumunda kalan Kürt, Türk, Alevi halkı devrimcilerle bütünleşmiş, bu bütünleşmenin sonucunda siyasallaşmış, kendisini savunabileceği bir düzeyde örgütlenmişti. Halk kendisine ve devrimcilere güvenmekteydi artık. Bu gelişme faşist katliamcı güçleri geriletmiş ama saldırganlıklarını arttırmıştı. Bunun üzerine provokasyon planları yapan katliamcı güçler Haziran 1978'de başlayarak Türk-Sünni köylerde propaganda çalışmalarını yoğunlaştırmışlardı. Yine hep aynı terhanelerle komünist Alevilerin camileri basıp Kur'an yaktıklarını söyleyerek Sünnileri kışkırtmakta, katliamcılığa hazırlanmaktaydılar. Legal illegal faşist güçlerce yapılan provokasyon amaçlı bu propagandalar örgütlenme düzeyi ve çeşitliliği gelişmiş olan Elbistanlı devrimciler tarafından biliniyor, takip ediliyor, bir yandan da tedbirler geliştiriliyordu. Bu saldırıların önlenmesinde Sünni Türk Elbistanlı devrimciler ve Sünni halk özel bir katkı yapmıştır. Gerek köylerinde yapılan faşist çalışmaları engelleyerek, gerekse bu çalışmaları devrimcilere haber vererek Elbistan'da yapılmak istenen katliamın önlenmesini sağlamışlardır. Nihayet faşist güçlerin hazırlandıkları gün geldi. Elbistan'ın en kalabalık günü olan pazartesi günü, köprü başında toplanan kalabalık saldırganlar, ellerinde saldırı araçları, silahları, sopaları, bıçaklarıyla hedefleri olan ve Kürt-Türk Alevilerin yoğun olduğu Malatya Caddesi'ne doğru yöneldiler. Bağırıp çağırarak sağa sola sataşarak yürüyen saldırganlar, çevrede bulunanları kendilerine katılmaya zorluyorlardı. Yürüdükçe kalabalıklaşan ve saldırganlıkları artan grup, geçtiği yerlerde korku, panik ve tedirginlik yaratmaktaydı. Hazırlanan saldırıyı ve amaçlanan katliamı başından beri izleyen, buna göre hazırlıklar yapan Elbistan halkı ve devrimciler, saldırgan gruba gafil avlanmaya niyetli değillerdi ve tedbirlerini almış Malatya Caddesi'nin girişinde beklemekteydiler. Devrimcilerin ve halkın beklediği yere kadar herhangi bir engelle karşılaşmadan gelen saldırganlar Malatya Caddesi'nin girişinde hiç tahmin etmedikleri bir sürprizle karşılaştılar. Saldırganları engellemeye, yapmak istedikleri katliama izin vermemeye kararlı olan halk ve devrimciler saldırganların önlerini keserek direnişi başlattılar. Saldırganların beklemedikleri bu karşı koyuş sonunda çıkan çatışmalarda 3 saldırgan yaralandı ve katliamcılar çil yavrusu gibi dağılmak zorunda kaldılar. Elbistan saldırıları girişimi böylece saldırganların hezimetiyle sonuçlanmıştır. Maraş'ın çevresinde yaşanan bu kanlı provokasyon ve katliamlardan sonra katliamcı yapının planlarını uygulamak için tekrar Maraş'a yöneldiği anlaşılmaktadır. Daha önce yapılan saldırılarla faşist saldırganlara karşı Maraş halkında oluşan tepkilerin unutulduğu günlere girilmişti. Maraş, Etko saldırılarından sonra kısmen sakin günler yaşamaktaydı. D. Maraş'ta ÜGD kuruluyor. Katliamcı güruhu harekete geçirmek, onları sevk ve idare etmek, katliamla illegal güçler arasında ilişkileri koordine etmek, genç unsurların kontrol edilemez enerjilerini katliamda değerlendirmek için paravan örgütlere gerek vardı. Maraş'ta bu ihtiyacı gidermek için dönemin paramiliter örgütü olan ÜGD, katliamdan 40 gün kadar önce 15 Kasım 1978'de kurulmuştur. Daha önce var olan Büyük Ülkü Bir Derneği, Etko saldırılarından sonra kapatıldığı için bu dernek oluşturulmuştur. Kurulan derneğin herhangi bir kitle gücü veya desteği yoktu. Genel etkisi ve ilişkileri dışında toplumda ilgi görmemekteydi. Özellikle Maraş'ın içinde yaşayanlar ÜGD'ye sempati beslemekteydiler. Yakın merkez köylerin gençleri içinde kısmi ilişkileri bulunmaktaydı. Dayandığı toplumsal kesim her yerde olduğu gibi işsiz ve lümpenleşen çok az sayıda köylü ve köy kökenli gençlerdi. Öğrenci gençlik içinde çok sınırlı bir gücü bulunmaktaydı. Buna rağmen öğrencilerin ve polislerin içinde bulundukları ilişkileri dayanak ve faaliyetlerinin ana unsurlarını teşkil etmekteydi. ÜGD, Maraş'ta kitlesel bir gençlik kurumu değildi ve buna uygun hiçbir ilişki ve gücü bulunmamaktaydı. ÜGD şubesinin Maraş'taki esas dayanağı MHP'nin ilişkileri ve gücüydü. Ayrıca belediyenin, çeşitli kurumların ve iş adamlarının desteği ve koruması altında varlık ifade etmekteydi. Bunun dışında ÜGD'nin asıl varlığını içinde bulunduğu çok çeşitli illegal ilişkilere dayandırdığı ortaya çıkan genel bilgilerle anlaşılmaktadır. Gerek kuruluşunun katliamın ön günlerine denk gelmiş olması, gerek açığa çıkan diğer bilgiler bunu göstermektedir. E. Maraş iş adamlarının toplantısı. Katliam için yapılması gereken ön çalışmalardan birisi katliamcı güruhu hazırlamaktı. Ayrıca bu çalışmalar için maddi bir kaynağa da ihtiyaç bulunmaktaydı. Katliamı bu yöndeki hazırlığı için Maraş katliamı başlamadan 2 hafta önce Edam Yağ Fabrikası'nda bazı iş adamlarıyla AP'li ve MHP'li yöneticilerin, Maraş Belediye Başkanı'nın ve MİSK Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun temsilcisinin katıldığı bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıya katılanların hükümete, Alevilere, Kürtlere ve devrimcilere hadlerini bildirme, Maraş'ı Töpder ve Polder'den kurtarma kararı aldıkları açığa çıkmıştır. Dönemin Aydınlık Gazetesi aracılığıyla basına ve kamuoyuna yansıyan ve katliamın gerçeğinin anlaşılmasını sağlayan bu haber yalanlanmış ve bu habere dair yetkililer tarafından önemli uygun bir araştırma yapılmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak gerektiği gibi bir araştırmanın, soruşturmanın yapılması herhalde bazı karanlık noktaların açığa kavuşmasında işe yarayabilirdi. Tam da bu nedenle yapılması gerekenler gerektiği gibi yapılmamıştır. Söz konusu haberde şunlar yazılmaktadır. Kahramanmaraş katliamı Edam Yağ Fabrikası toplantısında kararlaştırıldı. Katliamdan 15 gün öncesine rastlayan toplantıda Edam ortağı Faruk Arıkan, fabrikatör ve hacı çiftliğinin sahibi Muhammed Pakdil, kardeşi Cahit Pakdil, Faruk Arıkan'ın ağabeyi Hacı Osman Arıkan, Pişkinler İplik Fabrikası sahibi Abdurrahman Pişkin, Çırçır ve Prese Fabrikatörü Sıddık Akdişli, Tanrıverdi Çırçır Fabrikası sahiplerinden Zekeriya Kirişçi, Yağlıca Kardeşler Kooperatif Şirketi sahipleri Kasım ve Ali Yağlıca, Fabrikatör Tarık Sarıkatipoğlu, Çırçır Fabrikatörü Mehmet Vakkasoğlu, AP İl Başkanı ve Kadıoğlu Çiftlikleri sahibi Faruk Kadıoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Uncu, MİSK Bölge Temsilcisi Başkanı Cemil Tozkoparan katıldılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Hasan Balcı, "Bugüne kadar bizleri koruyabilmeleri için ülküdaşlarımıza her ay 250 bin lira para veriyorum. Sizler ise bugüne kadar bir kuruş yardım yapmadınız. Hükümete haddini bildirmek ve Alevi komünistleri yok etmek istiyorsak mutlaka birleşip bütün gücümüzü ortaya koymalıyız. El birliği yapalım, Maraş'ı komünistlerden, poldercilerden, töpdercilerden temizleyelim," demiştir. Yazılanlara eklenecek tek cümle ne kadar olabilirse bu bilgilerin araştırılarak gereğinin yapılmasını istemekte ısrar etmek olabilir. 12 Ocak 1979 tarihli Aydınlık Gazetesi. F. CIA ajanı APEC Maraş'ta. Maraş'ta planlanan katliamın hazırlığı kapsamında ABD Büyükelçiliği 1. Katibi Robert Alexander Peck'in Maraş katliamından birkaç gün önce Maraş'a gittiği, sağ partilerin il yöneticileriyle bazı iş adamlarıyla görüştüğü bilinmektedir. P. İpek, söz konusu dönemde Kıbrıs'la ilgili görev yapan bir CIA ajanıdır. Böyle olmasına rağmen Türkiye'de katliamlar organize etmekte ve dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in anlatımına uygun olarak her gittiği yerde olay çıkartmaktadır. Ayrıca o dönemde ABD Büyükelçiliği'nde ikinci katip olan ve daha önce Endonezya'da çalışmış Christie adlı CIA ajanının da Maraş katliamının planlanmasında yer aldığı iddia edilmiştir. Peki kanlı faaliyetlerinden rahatsız olan ve bunları önlemek için bu ajanın yurt dışı edilmesini sağlayan Hasan Fehmi Güneş, CIA tarafında yapıldığı iddia edilen bir komplo ile görevinden alınmak zorunda kaldı. Ve CIA'nin katliamcı elemanları katliamları sürdürmek için tekrar Türkiye'de bulunmaya devam ettiler. Bütün bu bilgi ve iddialara rağmen Maraş katliamında sözü geçen CIA ajanlarının rolüyle ilgili kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Böyle bir gerçek hiç yokmuş gibi bütün söylem ve iddialar görmezden gelinmiş, konu unutturulmaya terk edilmiştir. Daha doğrusu bu gerçek katliamcı yapının ve suçlarının gizlenmesi için kullanılmak amacıyla sis perdesi arkasında tutulmuştur. Bilindiği gibi katliamcıların konuyla ilgili iddialarının birisi de Maraş katliamının dış güçlerin yaptığı propagandasıdır. Maraş katliamında adı geçen veya halen adı telaffuz edilmeyen sayısız CIA ajanının yer aldığına zerrece kuşku yok. CIA'nin Maraş katliamını düzenleyen, planlayan, karar veren illegal, faşist gerici güçlerinin en başında bulunduğu gerçeği tartışılmazdır. Başından beri devrimci demokratik çevreler CIA'nin bütün dünyada bu tür operasyonlar yaptığını, Maraş katliamından da mutlaka rol oynadığını ortaya koymaya çalışmışlardır. Ancak bu gerçek yıllar sonra katliamcı güç ve unsurlar tarafından can simidi niyetine kendilerini aklamanın aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Katliam savunucuları katliamın sorumluları olarak CIA ajanlarını işaret ederek dış güçler edebiyatıyla suç ve sorumluluklarını gizlemeye çalışmaktadırlar. Böylece hem katliamın müsebbipleri hem de katliamcı politika ve yapılar kurtarılmak istenmektedir. Katliamda CIA ajanlarının rolü ve dış güçler propagandası öyle bir tarzda yapılmaktadır ki sanki CIA ajanları yerel katliamcılardan bağımsız olarak akıllarını esmiş, gitmiş, Maraş'ta bu katliamı yapmışlardır. Maraş katliamını bu şekilde dış güçler üzerinden tartışanların, Alexander Peck ve diğer ajan ve ajanların bölgede veya şehirde katliamın gerektirdiği örgütlülüğe sahip olmadan böyle bir katliamı nasıl organize edebildiklerini açıklamaları gerekir. Dış güçler edebiyatı yaparak katliamın izlerini bulanıklaştırmaya çalışanlar şu sorunun cevabını da vermek zorundadırlar. Maraş katliamında organizatör olarak rol ve görev alan CIA ajanları Maraş'ta kim veya kimlerle görüştüler? Herhalde Dev Savaş'la, DHB veya PKK ile görüşmediler. Böyle bir görüşme yapılmış olsaydı devlet ve CIA gerek o günlerde gerek daha sonra bunu hem açığa çıkartır hem de devrimcilerin aleyhine fazlasıyla kullanırdı. 12 Eylül dahil yakın tarihin hiçbir döneminde bütün dezenformasyonlara rağmen devrimcilerin CIA ajanlarınca desteklendiklerini, devrimci demokratik çevrelerin kan içici düşmanı olan CIA'nin kendisi dahil hiçbir güç ispatlayamamıştır. Hatta bu tür iddialar artık inandırıcılığı kalmadığı için dezenformasyon aracı olarak bile tedavülden kaldırılmış, kullanılmamaktadır. Bu katillerin Maraş'ta katliam için yardım ve bilgi alabilecekleri güçlerle görüştüklerini, yerel unsurları harekete geçirmeye çalıştıklarını, Çorum katliamındaki rolleri ispatlamaktadır. Bilindiği gibi CIA ajanı APEC 1980 Mayıs'ında yapılan Çorum katliamı öncesinde Çorum'a gitmiş, orada çeşitli partilerin temsilcileriyle görüşmüş, arkasından Çorum katliamı yaşanmıştır. Böyle bir katliamın yapılabilmesi için işin içinde CIA'nin olması mutlaka gerekir. Ama aynı zamanda yerli illegal yapılanmalar olmadan CIA ajanları tek ve kendi başlarına böyle bir katliamı gerçekleştiremezler. Bu nedenle CIA ajanlarının bu ve diğer katliamları içerideki katliamcı illegal politik güçlere dayanarak planladıkları ve yaptıkları gerçeği göz ardı edilemez. Dolayısıyla yerel katliamcılarla birlikte ifade edilmeyen soyut dış güç iddiası gerçek katliamcıları gizlemenin aracı olarak işlev görmektedir. CIA ajanlarının varlığından hareketle gündemleştirilen muğlak dış güç ifadesinin gizemli perdesiyle esas olarak yerel katliamcıların üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Çarpıtma amaçlı esrarengiz dış güç yalanı yerine doğrudan ve tüm katliamcıların açığa çıkartılmasını sağlayacak bir tutum içinde olunmalıdır. Bu anlamda CIA ajan ve ajanlarının Maraş'a geldikleri gerçeğine sarılan katliam savunucularının bir doğruyu söylüyor olmanın verdiği güvenle kitleleri aldatmalarına izin verilmemelidir. Katliamcıların gerçeği gizleme ve kamuoyunu yanlış bilgilendirme amaçlı dış güçler masalı bazen saçmalama düzeyine kadar vardırılabilmektedir. İşin en kötüsü bu tür saçmalıkların önemli bilgi olarak savunulmaya çalışılmasıdır. Sözde ciddi insanların ve ciddi yayın organlarının bu tür özel olarak üretilmiş bilgileri kamuoyuna önemli bilgi olarak sunması, Maraş katliamının gerçeklerini gizlemek isteyenlerin tuzaklarına alet olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. G. İş yerleri ve evleri işaretlenmesi. Planlanan katliamın istenen şekilde yürütülmesi için katliamcıların saldıracakları hedeflerin özel olarak tespit edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu amaçla katliamın başlamasından 20-25 gün ve bazı yerlerde bir hafta önce gibi değişen sürelerden nüfus sayımı, PTT işlemi ve belediyenin numara taş çalışması bahanesiyle Alevilere ait evlerin tespit edilerek işaretlendiği gerekçeli kararın her bölümünde belirtilmektedir. Bunlara dair birkaç örneği arka arkaya ve araya girmeden sunmak konunun somutlaştırılarak anlaşılması için yeterli olacaktır. Alevilere ait evler önceden işaretlenmiştir. Bazı yerlerde ise bunun tersi yapılarak Sünnilere ait evler işaretlenmiştir. MHP, ÜGD, Katil Ecevit ve 3 Hilal yazılı olan iş yerlerine dokunulmamıştır. Maraş olayları, gerekçeli karar sayfa 337. Namık Kemal Mahallesi'nde yapılan araştırmada yanmamış ve Sünnilere ait olduğu belirtilen evlerin duvarlarında bu ev satılıktır ibaresinin bulunduğu, 24 Aralık 1978 günkü olaylar sırasında Sünnilere ait evlerin üzerinde Türk bayrağı veya çatıda direğe asılı kırmızı bezler bulunduğu, yanan evlerin hiçbirisinde böyle bir yazıya rastlanmadığı ve bu gibi yanan evlerin daha çok işaretlenmiş evler arasında kalan Alevi evlerin olduğu tespit edilmiştir. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 363. 482 iddianame nolu sanık Ali Korkulu, mahkememiz huzurunda verdiği ifadesinde 24 Aralık 1978 pazar günü evinde bulunduğu sırada komşularının öğleye doğru kaçmaya başladıklarını, nereye kaçıyorsunuz, ne var diye sorduğunda Namık Kemal Mahallesi'nde sağ sol çatışması var, buradan korkup kaçıyoruz dediklerini, bu komşular mahalleyi terk etmeden önce Namık Kemal Mahallesi tarafından büyük bir topluluğun gelmekte olduğunu, bu topluluğun evinin ön tarafındaki odanın penceresinin önüne yığıldığını, burada üzerinde yazı bulunan evleri yakın, diğer evlere dokunmayın diye ses geldiğini, bunu söyleyenin kim olduğunu bilmediğini, olay öncesinde evlerin duvarlarında böyle yazılar gördüğünü, Hasan Subaşı ifadesinde olaydan 20-25 gün önce eve geldiğinde duvarının dış tarafında kırmızı kalemle işaret koyduklarını görerek çocuklara sorduğunda belediyeden gelen iki kişinin yazdığını söylediklerini, Ökkeş Yılmaz ifadesinde olaydan 15-20 gün önce 3 memurun gelerek kapılara tebeşir ile işaret vurduklarını, kendilerine nedenini sorduğumda ileride mektuplarınız gelince sizi kolay bulsun diye yazıyoruz dediklerini, ertesi gün bu defa 4 kişinin geldiğini, 3'ünün önceki, 4'üncünün ise yabancı olduğunu, bunlardan bazılarının yazı yazdığını, bazılarının da evde kaç kişi var diye sorduklarını, Sultan Küçük Kahyaoğlu olaylardan tahminen bir hafta önce iki kişinin gelerek belediye tarafından görevlendirildiklerini ve kapı numaralarını değiştireceklerini söyledikleri ve değiştirdikleri olay sonrasında yaptırılan tespitlerde Yeni Mahalle Refet Efendi Caddesi, Zeytin Sokak, Sakarya Mahallesi, Dereköy Sokak'taki bazı evlerde belediyenin normal olarak yaptığı numarataj işlemi dışında özel olarak işaretler konulmuş olduğu ve tahrip edilen evlerin bu şekilde işaret konulmuş evler olduğu anlaşılmıştır. Maraş olayları gerekçeli karar sayfa 246. Yukarıdaki ifadeler Maraş katliamı davasının görüldüğü ilgili resmi belgede alınan açık ve net ifadelerdir. Ayrıca benzer olaylar tek olmadığı için hiçbir kuşku ve tereddüdün kalmadığı bu iddiayı askeri savcılık ve mahkeme teyit etmek durumunda kalmıştır. Ev ve iş yerlerinin işaretlenmesi tek başına ve iki yönüyle katliam gerçeğinin anlaşılması için önemlidir. Birincisi katliamda ev ve iş yeri işaretlemesi sıradan bir örgütlenmenin yapabileceği bir iş değildir. Bunun için gerekli olan teknik bilgi ve olanakların yanında bu işi yapacak olanların büyük bir kararlılık, özgüven ve netlik içinde olmaları zorunludur. Normal günlük hayatta insanlar başkalarının evlerini işaretlemelerine geçelim, tanımadığı bir evin kapısını çalmakta bile zorlanırlar. Birilerinin bu denli sıkıntılı bir işi rahatça yapabilmesi, katliamın özel ve büyük bir organize güç tarafından yapıldığını gösteren unsurlardan birisidir. İkincisi, katliam hazırlığı için evlerin işaretlenmesinde doğal olarak tanınmamaları için Maraşlı katliamcılar değil, dışarıdan getirtilen katliamcılar kullanılmış olmalıdır. Bir katliamın ön hazırlığı için şehir dışında kadro istihdam edebilmek sıradan herhangi bir örgütlenmeyle yapılamaz. Bunu yapabilecek güç ve ilişki ancak egemen illegal siyasal yapıların imkanları dahilindedir. Sıkı Yönetim Mahkemesi ev ve iş yeri işaretlemenin üstüne gidip bu yapılanları kim, niçin, kimin emriyle yaptı diye sorgulayarak katliamcılara ulaşabilecekken öyle yapmamış, sadece mızrak çuvala sığmadığı için durum tespiti yapmakla yetinmiştir. Halbuki bu tespit üzerinde yapılacak olan ciddi ve kapsamlı bir soruşturmayla katliamcılara ulaşmak, onları açığa çıkartmak, en azından ipuçları bulmak mümkündü. Sonuç ve özet olarak bütün bu veriler bir arada değerlendirildiğinde katliamın pratik hazırlık sürecinin Nisan 1978'de yoğunlaşan ETKO saldırıları Malatya ve Pazarcık'ta patlayan bombalarla başladığı görülmektedir. Ancak ETKO çetesine yönelik olarak yapılan operasyonla sürece ara verilmiştir. Ara verdikleri kanlı planlarından vazgeçmeyen egemen illegal güçlerin Kasım 1978'de katliamdan takriben 2 ay önce katliam için çalışmalarına tekrar başladıkları anlaşılmaktadır. 20. ayrımın sonu. Sayfa 285.